Ayrım 12, sayfa 148. Yeniden cephede. Fırka Erkan Harbi'nden ayrıldıktan sonra cepheye hareket ettim. 63. Alay Rıza Tepe'nin gerisindeki ikinci hatta, diğer alaylar daha gerideki köylerde, bölüğümüz de Miçiçov köyü ilerisindeki direniş noktası gerisinde bulunuyordu. Malzeme, tahta, çivi, cam gibi şeyler gayet bol olduğu için tüm kıtalar kendilerine güzel zeminlikler yapmışlar, içerisine sobalarını kurmuşlar, neferler kürklerine bürünmüşler, kürklü eldivenlerini giymişler, neticede her şey rahat, iyi, muharebe yok. Yalnız bir şey çok fenaydı. Düşman asıl Rıza Tepe ile Cevat Tepe'yi elinde bulundurduğu için gerimizi görüyor ve değil toplu kıtalar, nakliyeler, hatta tek tük neferlerin bile cepheye doğru gelmesini top ateşiyle karşılıyordu. Evet, bu vaziyet çok kötüydü. Ayrıca her gün kayıp veriliyordu. Biz cepheyi Almanlara teslim edinceye kadar mevkileri ve gerimize hakimiyetleri nedeniyle çok önemli olan bu iki tepeyi asla Ruslara kaptırmamıştık. Geçici olarak geriye çekildiğimiz zamanlarda dahi bir karşı taarruz yapar ve bu önemli tepelerden Ruslara atardık. Almanlar teslim aldıktan sonra buraların terk edilmesini gerekli görerek Ruslara bırakmışlar ve orman içindeki ikinci hatta çekilmişlerdi. Fakat kayıp bu defa daha fazlasıyla başlamıştı. Çünkü bu tepeler sayesinde gerimizi mükemmelen gören Rus topçusu kuş uçurtmuyordu. Bizim cephede böyle olduğu gibi sağımızdaki Alman 15. Fırkası cephesinde de böylece hatalı olarak düşman eline terk olunmuş birkaç tepe daha vardı. Gerek her iki fırka ve gerekse kol ordu ve orduca bu hatalar görülerek bunların Ruslar elinden zaptı için bizim fırka ile sağımızdaki Alman fırkasına birlikte bir taarruz yaptırılması kararlaştırılmıştı. Şimdiye kadar müdafaada büyük kudretini göstermiş olan fırkamızdan taarruzdaki kudretini göstermesi de bekleniyordu. Hele Almanlarla Avusturyalılar bu konudaki meraklarını gizlemiyorlardı. Bizim fırka cephesindeki taarruzu yalnız 63. alay yapacaktı. Diğer alaylar yedekte kalacaklar ve ihtiyaca göre 63. alaya yardım edeceklerdi. Ekim'in 23. günü sabahı icra edilecek olan bu taarruz için birkaç gün öncesinden her türlü hazırlık yapıldı. Bataryalar geriden cephanelerini sağlamlaştırdılar, ateşlerini tanzim ettiler ve emri hazır beklendi. Belirlenen gün sabahleyin yalnız her iki fırka cephesinde değil, düşmanı şaşırtmak için 4-5 fırka cephesinden birden Rus siperlerine trompet ateşi başladı. Şimdiye kadar yalnız seri ve tesirli ateşlerini gördüğümüz Avusturya obüsleri bu defa da trompet ateşleriyle her tarafı yakıp kavuruyorlardı. Bizim fırka cephesinde topçu ateşi Rıza Tepe ve Cevat Tepe'nin üzerinde toplanmıştı. Hatta 19. fırkamızın topçularından bir kısmı bile bu tepelere geriden tesir yapıyorlardı. Öğleye kadar trompet ateşi aralıksız devam etti. Tam saat 12'de ileri hattımızın çeşitli noktalarında yeşil işaret fişekleri havaya yükseldi. Bu taarruzumuzun başladığına ve topçu ateşinin daha gerilere yöneldiğine işaretti. Tüm topçu ateşi olduğu gibi yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Yeşil işaret fişekleri ara vermeden atılıyor ve Rıza Tepe'nin uzun doruk hattı üzerinde ilerliyordu. Biraz sonra bizimkiler ormandan çıktılar ve tepenin en yüksek noktasına yaklaştılar. İlerleyen avcı hattının Biçiçov'un gerisindeki ikinci mevziden görüyoruz. Birden Rus siperlerinden şiddetli bir makineli tüfek ve tüfek ateşi açıldı. El bombaları patladı ve orası yine bir mahşer halini aldı. Koşuşan, yuvarlanan, çukurlarda gömülenler siyah dumanlar altında kayboldular. Fakat şimdi Rus siperleri de bizim el bombalarının çıkardığı duman altında kaybolmuştu. Rus siperleri içinde ön ve arkasında da aralıksız patlamalar oluyordu. Yarım saat kadar bu boğuşma aynı şiddet ve dehşetle devam etti. İki tarafın topçusu ön hatlara yaptığı ateşi kesmiş, arada sırada gerilere ateş ediyor, herkes heyecanla bu müthiş boğuşmanın sonunu bekliyordu. Nihayet bir yeşil fişek daha, Rus hattında geriye kaçışma, topçumuz tarafından seri bir takip ateşi, yeşil fişekler yine ilerlemeye başladı. Rıza Tepe'yi geçti, Cevat Tepe'ye geldi, durmadı, ilerledi. Ta Sivri Burun'a kadar gitti ve orada kaldı. Belirlenen görev başarıyla uygulanmıştı. Bu sırada bölüğümüzün bulunduğu sırtın önünde ve Miçiçov'dan doğru bir Rus yürüyüş kolu görüyoruz. Herkes telaşla silah başına koşuyor. Bu nasıl şey? Bizimkiler Cevat Tepe'ye kadar gitmişken nasıl oluyor da Ruslar ta bizim ikinci mevzimize, Miçiçov'un içine kadar geliyorlar? Dürbünle kolu gözetleyen arkadaşımın sesini işitiyorum. Bundan daha normal ne olabilir? Kolun baş tarafındaki Mehmet'e ve Rusların silahlarının vaziyetine baksana. Evet, yürüyüş kolunu getiren bir Mehmetçik ve Rusların omuzlarındaki silahlar da mekanizması alınmış, baş aşağı asılmış tüfeklerdir. İki Mehmetçik yüzlerce Rus esirini önlerine katmış geriye getiriyorlar. 15. Alman fırkası cephesinde karşı topçu ateşi hala aralıksız devam ediyor. Akşama doğru fırkadan şu kısa tebliği alıyoruz. İki Alzaslı nefer firar ederek Alman fırkasının taarruzunu düşmana haber verdiğinden Almanların taarruzu yapılamamıştır. Cevat Tepe Çekilani. Galiçya'ya gidip bu ismi bilmeyen Mehmetçik yoktur. Birisi 19. diğeri 20. fırka cephesinde olan bu iki tepe bizim kolordu cephesinin odak noktasını oluşturuyorlardı. 19. fırka cephesinde bir gürültü bir patırtı işittik mi yahut geceliğin bu kardeş fırka cephesinde topların alevleri etrafı aydınlatmaya başladı mı hemen karar verirdik. Çekilhanede bu gece yine patırtı var. Bizim fırkada ise bir gürültü oldu mu yalnız Cevat Tepe'ye özel değilse mutlaka en civcivli yeri yine Cevat Tepe'dir. Bunu 19. fırkadakiler de böyle düşünür. Çünkü biz Çekilhane'yi görmediğimiz halde 19. fırkanın tüm alayları Cevat Tepe'yi görmüş ve orada harp etmişlerdi. Bütün taarruzlar esnasında bu önemli yerini koruyan ve boğuşmaların en şiddetlisine sahne olan Cevat Tepe, Ekim taarruzundan sonra bizim elimize geçince ilk günlerde bütün bütüne bir cehennem halini aldı. Tekrar ele geçirmek için Ruslar birkaç defa şiddetli karşı taarruzlar yaptılar. Topçu ateşiyle altını üstüne getirdiler. Fakat başarılı olamayınca topçu ateşiyle burayı barınılmaz bir hale koymaya yemin ettiler. 63. alay verdiği zayiat neticesinde burayı 61. alaya teslim etmek zorunda kaldı. 61. alayın zannederim 2. taburu teslim aldı ve 2 bölüğünü yerleştirdiği ilk günde 82 zayiat verdi. Mevziye yerleştiğimiz ilk günlerde sık bir ormanlık olan bu tepede ağaç namına artık bir şeye rastlanamazdı. Hepsi yalnız yerlerinden sökülmüş değil, top mermisiyle paramparça edilerek havaya savrulmuş veya kumlar altına gömülmüştü. Hele o kumlar, o bembeyaz deniz kumları, bizzat Filistin cephesinde hatta çölde bile bu kadar akıcı kum bulunmaz. Denilebilir ki bütün tepe yalnız bir kum yığınından ibaretti. Değil merminin tam isabeti, patlamadan doğan sarsıntı bile birkaç siperi kapatmaya yeterli geliyordu. Cephemizin başka bir tarafında ise böyle kumlu bir kısım yoktu. İşte dört taraftan düşman ateşine maruz kalmaya müsait, toprağı berbat ve buna karşı hem bizim hem düşmanın gerilerini gözetlemek için büyük hizmetler görebilen bu dil gibi uzanmış ince sırt, düşmanın son taarruzundan sonra her gün kaynayıp duruyor ve yüzlerce Mehmetçiği içine çekiyordu. Bunun için bir çare, hızlı bir çare gerekiyordu. Ona da fırka karar verdi. Tepeyi siperlerle çevirmek ve hiç değilse bu suretle kıtalarımızı gizlemek ve düşman ateşini dağıtmak. Tepe üzerinde böyle az siper bulundukça barınmanın imkanı yoktur. Bu yüzden geri alınışının 4. gecesi 61. alaydan bir tabur piyade ile Türk ve Avusturya istihkam bölüklerinin burada toplanması ve sabaha kadar tüm tepe çevresinin tahkimi, tel örgülerle çevrilmesi emredildi. Ben de Ribniki köyünde birlikte çok zevkli akşamlar geçirdiğimiz Avusturya İstihkam Bölüğü'nün bu gecede Türk kıtalarıyla irtibatını ve anlaşmasını sağlayacak ve onlara iş gösterecektim. Avusturya İstihkam Bölüğü cephede. Avusturya İstihkam Bölüğü yaklaşık 4 aydan beri bizim fırka emrinde bulunmasına rağmen Cevat Tepe'nin tahkimi için vazife aldığı güne kadar cephe ilerisinde çalışmamış veya çalışmışlar da ben görmemiştim. Benim de Avusturya bölüğüyle beraber çalışmam hakkındaki emrin tebliğinden bir saat sonra bu bölükten mülazım Loner, Miçiçov ilerisindeki karargahımızda beni buldu. Geceki mühim iş için gündüzden keşif yapmak ve irtibat almak lazımdı. Yavaş yavaş güle eğlene Rıza Tepe'ye kadar geldik. Buradan Cevat Tepe avuç içi gibi görünüyordu. Mülazım Loner'le beraber bir iki kroki çizdik, yeni yapılacak hatları bunun üzerinde işaret ettik. Tel örgü hatlarını noktalarla gösterdik ve kıtaları bu vazifelere göre bölüştürdük. Bu krokimizi piyade tabur kumandanına da gösterecektik. Bu işler bittikten sonra mülazım Loner, haydi gidelim dedi. Haydi. Ben bu gidelim kelimesinden Cevat Tepe'yi anlamıştım. Meğer mülazım Loner'in buna yanaşmaya hiç de niyeti yokmuş. Fakat sen nereye gidiyorsun ya?
Geriye.
Neden?
İşimizi bitirdik ya.
Nasıl bitirdik? Şuradan baktık ve bir kroki çizdik. Şimdi Cevat Tepe'ye gidip bunu gündüz gözüyle işaret etmek lazım değil mi?
Ne lüzumu var? Akşam gelir yaparız.
Birader, akşam ne kroki görünür ne de arazi, bunu nasıl yapacaksın?
Canım hele akşam olsun da kolay. Şimdiki atların vaziyetinden tahmini olarak buluveririz.
Ölüm Allah'ın emri. Mülazım Loner'i kandırarak Cevat Tepe'ye götürmek mümkün olmadı. Çünkü Rus topçusu ara ara buraya ateş etmekteydi. Avusturya mülazımının gündüz gözüyle ayak basmaya cesaret edemediği bu tepede ise Mehmetçikler siperlere kurulmuşlar, birbirleriyle el şakası bile yapıyorlar. Loner'i tabur kumandanının yanına götürdüm, o da kandıramadı.
O boyuna rica ederim, bana müsaade edin, gidip bölüğümü bir an önce hazırlayayım ve erkence getirerek işe başlatayım deyip duruyordu.
Fazla ısrar etmedik, edemedik ve mülazım Loner Cevat Tepe'ye ayak basmadan geri döndü gitti. Akşam karanlığı basarken Rıza Tepe ile Cevat Tepe arasındaki boyun noktası gerisinde piyade taburu ve bizim istihkam bölüğü hazırlanıyordu. Rus keşif kollarının mümkün olduğu kadar uzakta tutulması için akşamdan biraz önce bizim siperden hayli tüfek ve makineli tüfek ateşi açıldı. Bundan kuşkulanan Rus topçusu da hayli gülle savurdu. Gürültülü patırtılı bir akşam. Tam karanlık basıp da artık siperlerimizin görülmesi mümkün olmadığı kanaatine vardıktan sonra tabur ve istihkam bölüğü Cevat Tepe siperlerinin ilerisinde açığa çıkarak tahkimat yapmak üzere hareket edeceklerdi. Fakat kendileriyle beraber çalışacak, önlerine tel örgü engeli yapacak Avusturya bölüğünden hala eser yoktu. Çabuk hazırlatayım diye ta öğle üzeri geriye giden mülazım Loner hala hazırlanmamış ve gelmemişti. Tabur kumandanı kızdı. Bütün bu kabahatleri işleyen benmişim gibi mahcup oldum, kızardım. Nihayet vaziyeti fırkaya anlattıktan sonra vakit kaybetmemek için bizimkiler hareket ettiler. Cephede sık bir piyade ateşi var. Serseri kurşunlar vızıldayıp duruyorlar. Rus keşif kollarıyla aramızdaki mesafe 200 metre kadar bir şey. Onları ürkütmek veya geriye püskürtmek istemiyoruz. Çünkü o takdirde Rus topçusu da işe karışacak ve bütün yapılanlar sonuçsuz kalacak. Bölükler manga manga ön siperden çıkarak sürünüyorlar. Mangalar arasında birden "Eyvah!" vuruldu iniltisi ve arkasından "Aman sesini çıkarma!" ihtarı duyuluyor. Hatta dağılanlar yavaş yavaş toprağı kazarak yere gömülüyorlar. İstihkamcıların hali daha feci. Bu fedakar çocuklar sırtlarında dikenli tel kangallarını ileriye, ta Rus keşif kollarının burnunun dibine kadar taşıyorlar. Kazıkların üzerine keçeler koyarak tokmakla çakmaya uğraşıyorlar ve hep ayakta durmak zorunda kalıyorlar. Yatamazlar, kendilerine siper kazamazlar. Gelecek kurşuna, mermi parçasına bütün vücutlarıyla hedef gösterirler. Çünkü bu bir vazifedir ve vazife de namustur. Avusturya İstihkam Bölüğünden hala haber yok. Fırka bize, biz fırkaya boyuna soruyoruz ve fakat bölüğün nerede bulunduğuna dair esaslı bir haber alamıyoruz. Nihayet gece saat 23'e doğru bizim Mehmetçiklerden biri oturduğum telefon zeminliğinin kapısına iri yarı bir Avusturyalı sevk etti.
''Efendim, bir Avusturyalı seni arıyor.''
İki kat eğilerek zeminlikten çıktım. Kapının önünde kısa filin tasını omzuna yan afilli bir vaziyette asmış iri yarı bir Avusturyalı duruyor. Cep fenerini yaktım ve Avusturya İstihkam Bölüğü'nün başçavuşunu tanıdım. O da beni tanımış olacak ki elini kasketinin kenarına götürdü.
Ben, başçavuş, nerede bölük?
Derenin içinde.
Yüzbaşı nerede?
Efendim, o gelmeyecek. Bu vazifeye mülazım Loner'i memur etmişti. O da maalesef birdenbire hastalandı ve beni yerine vekil bıraktı.
Peki bölükte başka zabit yok muydu?
Vardı efendim ama vazife sırası bugün Loner'deydi. Ne yapayım, o da maalesef hastalandı.
Mükemmel. Peki şimdi ben sizinle ne yapacağım?
Efendim, siz bana emredin, her şey olur biter.
Tuhaf değil mi? Aklıma o sıkışık vaziyette bile Acem ordusu hakkında Almanca yazılmış bir eserin garip bir fıkrası geldi ve güldüm. Burada Alman yazar Acemlerin Türkmenlerle olan bir muharebesini anlatıyor ve Acem kıtalarının başında zabit bulunmadığını, Serdar'ın Tahran'da, fırka kumandanlarının biraz daha ilerideki şehirlerde, binbaşı ve yüzbaşıların cephe gerisinde kaldığını söyledikten sonra Acem neferini söyletiyor.
Tüfeği atacak biz, kumandayı verecek çavuşlar olduktan sonra esasen muharebede zabit ve kumandanın ne lüzumu vardır ki?
Evet öyle. Nitekim Avusturya bölüğü de aynı mantığı yürüterek tel örgüsünü yapacak neferler, emir ve kumandayı verecek çavuşlar olduktan sonra zabitlerin aziz canlarını tehlikeye koymasına ne lüzum vardır demişti. Başçavuşla bölüğüne doğru gittik. Bu bölük değil, hatta takım da değil, birkaç mangalık bir kuvvetti.
Başçavuş, sizin bölükte bu kadar mı nefer var? Ne yapalım Münazım Efendi, hasta yaralı, izinli nöbetçi.
Peki peki, haydi şunlara dikenli telleri aldır da ileri hatta gidelim.
İyi ama efendim, teller elbiselerini yırtar. Bunlar ileri taşınsa da biz sonra yapsak.
Siz de halt ettiniz. Şimdiye kadar yaptığınız tel örgülerini başkası mı taşıyordu? Gecenin bu vaktinde gel, şimdi de teller ileri siperlere taşınacak diye sabaha kadar bekle.
Başçavuş artık sesini çıkaramadı. Telleri sırtlattırdı. Güç bela yola düzüldük. Fakat hansçıkların ayağı hep geri geri gidiyor. Mahsustan telleri düşürüyorlar. Başçavuş gidiyor, hayli bağırıyor ve bu surette epey zaman geçtikten sonra tekrar yürüyebiliyoruz. Bin bela ileri hattın önüne varabilmiştik. İleri hattı yalayarak geçen kurşunların her atılışında başçavuş bir kere başını indiriyor ve tekrar doğruluyor. Cif caf caf caf caf güm. Başçavuş kendisini yere attı.
Ne o başçavuş, vuruldun mu?
Hayır efendim.
Kendime
siper arıyorum.
Canım, bu gece yarısı seni kim görüp de ateş ediyor ki siper arıyorsun?
Öyle deme mülazım efendim, her ihtimale karşı.
Rak rak rak rak güm güm. Eyvah, Avusturyalılar sırtlarındaki telleri attıkları gibi bağıra bağıra yallah geriye.
Ülen hey hiç hemşeri nereye yahu?
Aldıran yok ki. Göğsünden yakaladıklarım bile nem tutup veya Slavcan'ın bilmem hangi lehçesiyle anlamıyorum deyip kaçıyor. Hay Allah cezanızı versin, nereden çıktınız başıma?
Haydi tekrar başçavuşa çıkışıyorum. Pierre Lhermitte'in ordusunu hatırlatan avenesini tekrar topluyor, tekrar birinci hattın ilerisine getiriyor ve güya tel örgü yapmaya başlıyorlar. Fakat bu defa da geriye akın ediyorlar.
Başçavuş, bunlar nereye gidiyor?
Malzeme taşımaya mülazım efendi.
Getirdiğinizi sarf ettiniz mi?
Etmedik ama bir defa haylice depo edelim, sonra hep birden inşa ederiz.
Epey zaman geçtikten sonra, peki hani geri gidenler gelmiyor?
Ben de gideyim bir bakayım.
Ama geç kalma.
Şimdi gelirim mülazım efendi.
Başçavuş da geri gidiyor, ancak iki dakikalık bir mesafe olan bu yerden bir çeyrek, yarım saat oldu, hala dönmedi. Bu defa geri gitmek bana düşüyor. Gidiyorum, hepsilerinin en kuytu yerine oturmuşlar, muhabbet ediyorlar.
Başçavuş, ne yaparsınız burada?
Efendim, hepsini topladım, ileriye sevkiyat yapacağım.
Ama sabah oluyor, tel örgüsünü ne zaman yapacaksınız?
Merak etmeyiniz, şimdi.
Tekrar önüme katıyorum, tekrar ileri hatta getiriyorum ve artık sabrım tükeniyor, bağırıyorum.
Başçavuş, artık geri gitmek yok. Neferlerini anlat, şimdi tel örgü yapacaksınız. Geriye adım atanı kurşuna dizdiririm.
Biraz sessizlik, bir parça çalışmak, işler yoluna girer gibi.
Çat! Oveh! Oveh!
Sesin geldiği tarafa koşuyorum. Bir tüfek kurşunuyla kolundan yaralanmış olan Avusturyalı neferin yaralı kolunu iki nefer, diğer kolunu iki nefer, bacaklarının her birini dörder, omuzlarından ikişer, yani bir yaralı neferi 20 kadar insan tutmuş geriye götürüyor. Güler misin, ağlar mısın? Sabah yaklaşıyor, hala 5 metrelik tel örgüsü yapılmamıştır. Birkaç saattir bu korkak heriflerle iş yapacağım diye çektiğim azabı, oradan oraya koşuşumu gören tabur kumandanı da yanıma geliyor ve emir veriyor.
Allah belasını versin bu heriflerin. Bırak, defolup gitsinler. Kendilerine de, işlerine de ihtiyacımız yok. Ben fırkaya da söylerim.
Bunları başımdan savuyorum. Benim Mehmetçiklerimin akşamdan beri 20 kadar şehit ve yaralı vermiş olan sabırlı ve cesur, sinirlerine hakim çocukların yanına geliyorum. Onların ne 100 metre öteden ateş eden Rus'a, ne de arada sırada ortalarına düşen top mermisine aldırış ettikleri var. İçimden Mehmet seninle birlikte muharebe etmesi bile bir zevktir diyorum. Şafak sökerken Cevat Tepe'nin her tarafı yeni kazılmış siperlerle çevrilmiş ve bu bir gece içindeki değişiklik herhalde Rusların da hayret ve şaşırmasına yol açmıştır. Ondan sonra Cevat Tepe'deki Mehmetçikler artık açıkta değillerdi. Siperlerin çokluğundan hangisine ateş edeceğini şaşıran Rus topçusu da artık kayıp verdiremiyordu. Gerimiz rahat, cephemiz emin, uzun müddet devam edecek olan kış devresine girmiş bulunuyorduk. Muharebe faaliyetinin durmasıyla beraber her tarafta inşaat başlamıştı. Siper içinde galeri ve gizli bölmeler inşası, siper önünde tel örgü inşası, cephe gerisinde barakalar inşası büyük bir hararetle devam ediyordu. Burada itiraf etmeliyiz ki Avusturya İstihkam Bölüğü ve kışın getirilen çeklerden oluşan diğer bir kazmacı bölüğü cephe gerisi inşaatında çok işimize yaradı. Geometri, hesap ve ölçümle iş gören bu yetişmiş ustalar kutu gibi barakalar yapıyorlardı.
Baraka deyip de geçmeyelim. Geriden sevk edilen portatif barakaların kurulması bile büyük bir ustalık ister. Ve yine itiraf etmeliyiz ki bu hususta hayli geriydik. Bir Alman bölüğünün karargahındaki barakalar veya zeminliklerle bizim bölüklerden birininki arasında daima Berlin'in Unter den Linden Caddesi ile İstanbul'un Divan Yolu arasındaki oran mevcuttu ve bu da doğaldı. İnşaat için Avusturya'da her şey boldu. Orman bol, kereste fabrikaları bol, nakliye aracı yeterli, gerek insanlar ve gerekse hayvanların kalması için istenildiği kadar meskenler inşa olunabiliyordu. Ruslar da aynen bizim vaziyetimizde, yani inşaatla meşguldüler. Onların ileri siperlerinde de her gün kar üzerine yeni kazılmış siyah toprakların atıldığı görülüyor. Cephede adeta bir barış yapılmış gibi sükunet var. Her iki ordu birbirini bırakmış, sahneye dahil olan üçüncü düşmanla, yani kar ve kışla mücadele ediyor. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına denk gelen Galicia'nın o bol karlı kışı bütün şiddetiyle başlamıştı. Bazen günlerce kar yağıyor, her taraf bir metreden daha fazla bir kar tabakasıyla örtülü bulunuyordu. Kasım ayının sonuna doğru artık arabalar da kar kütlesi üzerinde işleyemez oldular. Daha önce yerlilerin evlerinde görüp de kıymetini anlayamadığımız kızaklar kendilerini arattırmaya başladılar. Mehmetçik cephede rahat çünkü zeminliği güzel, altı kuru, sobası yanar, karnı tok, sırtı kuvvetlidir. Yalnız şu keşif koluna gitmek olmasa hiç ama hiç şikayeti olmayacak. Evet, yalnız şu keşif koluna gitmese. Galicia'nın o 18 saat devam eden uzun gecesi başladı mı, keşif koluna gitmek sırası gelen Mehmetçikler karda kendilerini belli etmemek için elbiselerinin üzerine beyaz kar gömleklerini giyerler, başlarına beyaz kar başlıklarını geçirirler, silahlarını alırlar ve siperlerinin ilerisindeki bekleme yerlerine giderler. Buralarda kulübe veya baraka, hatta büyükçe bir çukurcuk dahi yapılamaz. Çünkü sonra düşman yerlerini tespit eder ve ertesi günü mutlaka zımbalar. Onun için karın üzerine çömelir, gözler ileride, aklı ya sıcak zeminlikte veya kim bilir belki de uzak memleketindeki Fatmacığın sıcak yatağında düşünür durur. Hele biraz sofu kafalılığı tutup da kendisine verilen birkaç kadehçik romu da içmemişse mutlaka titrer durur. Ben ileri hatta bulundukça çok defalar gider ve Mehmetçiklerin bu zor vazifelerini görerek üzülürdüm. Fakat düşünürdüm ki Kafkas cephesindeki Mehmetçiğin hali daha fecidir. Buradakilerin sırtı pek karnı tok olduğu halde oradakiler aç karnına ve çıplak kar üstüne beklemek mecburiyetindedirler. Hem bizde bu zor vazife çok devam etmez. Zira cephedeki bölüklerin miktarı cephe gerisindekilerin ancak 1/8'idir. Tabur ihtiyatı, alay, fırka ve nihayet kolordu ihtiyatı olarak geride bulunan yedek bölükler rahat, üstleri başları temiz ve hallerine göre de neşeleri, eğlenceleri yerindedir. Şimdi artık cephe ve nöbet bekleyen Mehmetçiği biraz bırakalım da geriye, Polak köylerinden ta Peşte'ye, Viyana'ya, Berlin'e kadar dağılmış olan Mehmetçiklerin yanına dönelim.